Ayrım 2.
Hatırlardadır ki Ulviye, komşusunu bu vehiçle dinlemek merakına mücerret bir romanın sureti güzeranı sahihini görmek için duçar olmuştu. Halbuki merakın tezayüdü ve yeniden yeniye bazı ahvalin meydana çıkışı, Ulviye'yi de bu hikayenin azası miyanına ithal eylemişti. Hem de en mühim azası, vakadan birisi kendisi olmuştu. Yazar anlatıcı, kahramanı Ulviye vasıtasıyla adeta romantizm ve realizm mukayesesi yapar. Bunda bir şairin hayalatı yoktur. Burada görülen ve işitilen şeyler hakikidir. İfadelerinde de görüldüğü gibi romancının gerçekçi, yansıtmaya dayalı sanat anlayışı sezdirilir. Ayşe Ebe ve Memduh Bey fasıllarında sözünü kahraman veya müşahit anlatıcılara emanet etmesi de bu endişeden kaynaklanmış olmalıdır. Ayrıca yazar anlatıcının Ulviye'nin Acem Ali Bey olarak o zamana göre inanması güç şeyleri mazur gösterme endişesini, okuyucuyu inandırma çabasını da kaydetmek gerekir. İnsan bir şeyi emel eylediği zaman suubet denilen mani, o sahibi emeli asla meyus edemez. Bazı büyük hapishanelerde müebbeden pranga, ben dedilen mahpuslar miyanında 20-30 arşın kadar yere lağım açarak firar yolu aramış adamlar görülmüştür ki bu lağımı bir çivi parçasıyla kazdığı ve realist endişesine rağmen Ahmet Mithat Efendi'nin gerçekçi sanat anlayışında çok başarılı olduğu söylenemez. O, Leyla ve Mecnun'a taş çıkartan Dürdane Hanım'ın aşkıyla fenni polisiye bir macerayı yan yana getirmiş, ayrıca derinlemesine işlediği intikam ve adalet temalarını buna ilave etmiştir. Bununla beraber Dürdane Hanım'ın bir solukta okunabilecek bir roman olduğu söylenebilir. Devrinde çok okunmuş bir yazar olan Ahmet Mithat Efendi, okuyucunun ilgisini çekecek unsurlarla mesajına uygun konuları uyum içinde bir araya getirmiş, ayrıca meddahvari anlatımıyla akıcılığı sağlamıştır. Aşağıdaki kısım, yazar anlatıcının meddah tarzında anlatma ve dinlemeye dayalı geleneksel üslubuna iyi bir örnektir. Ayşe Ebe'nin hikaye eylediği bu sergüzeşti, hikayemizin bundan evvelki kısmını okumuş olan karilerimiz daha başka bir ehemmiyetle dinlemişlerdir. Eğer Ebe Hanım'ın müstemileri Galata'da Acem Ali Bey meselesini dahi bilselerdi, Dürdane Hanım yukarıda belirtildiği gibi yazarın sonradan müşahedata daha geniş çaplı denediği roman içinde roman tekniği ve realist endişesi için hazırlık romanı sayılabilir. Ayrıca telefon aletinin ilk defa adeta roman kişisi olarak bir eserde yer almasıyla fenni polisiye kurguya sahip bir romanda suç, ceza, adalet kavramlarının bu kadar derinliğine işlenmesiyle devri için önemlidir. Bundan başka toplumda genç kızların eğitimi, evlilik kurumu, Gülbeyaz Kalfa'da olduğu gibi esaret konusu, eğlence merkezlerinin tasvir ve tahlili vesaire geniş bir dünyayı yansıtması bakımlarından dikkate değer bir eserdir. Hüseyin Alacatlı. 1. Fasıl. Acem Ali Bey. Galata'dan geçerken bir takım geniş meyhaneler görürsünüz ki 20-25 arşın arzinde ve 40-50 arşın tulundadır. Bu meyhanelerin sokak cihetine karip bir tarafında süslüce bir desgah görüp de onun ön tarafında dahi kadim Yunanlıların işret Rabbi olan Baküs'ün tasviri mestanesi musavver olduğuna bakarak bunları terakkiyat-ı hazirai medeniyenin vücuda getirmiş olduğu yeni yetişmelerden zannetmeyiniz. Diğer cihetinde meyhanenin boylu boyuna iki veyahut üç sıra olarak yek diğerinin üzerine dizilmiş olan beşer yüz kıyyelik fıçılara havale-i nazarı dikkat buyurunuz. Vaka bu fıçıların üzerinde numaralar dahi göreceğinizden Devair-i Belediye'nin dükkan ve hanelere numaralar koyduğu zamandan beri hatırlara gelmiş olan şu numaralar size bu fıçıların dahi henüz birkaç seneden beri hadis şeyler olduğunu zannettirir ve bahusus bazı meyhanelerde bunların çividi veyahut beyaz renklere boyanmış görünmesi bu zannınızı kuvvetlendirir ise o fıçılar bir ay nihi 55 yaşından sonra ustura ve ibrişim ve pomadalar ile kendine gençlik ve tazelik vermeye çalışan kart ve kranta herifler gibi şu zahiri tezyinata büründüklerinden dolayı zamanın şıkları gibi genç sayılmazlar. Yağmur, yağış görmeyen meşe tahtaları kaç yüz sene dayanabilirse Bunların dahi oracıkta ne zamandan beri erbab-ı ayşu işretin hizmetlerinde kaim olduklarını ona göre tahmin edebilirsiniz. Hem de bu tahmininizde mübalağa korkusu sizin yanınıza bile uğramaz. Vaka şimdiki halde zikronulan meyhanelerin alevinde iş bu fıçılar boştur. Boş olmaları ise ne kadar ihtiyar olduklarını tahmine daha ziyade yardım eyler. Zira onların içinde mesken ittihaz eylemiş olan örümceklerin her biri hemen cesametini almış ve renkleri bozarmış olduğundan tarihi tabiiye vukufunuz varsa bu örümceklerin 70'er 80'er yaşında olduklarını hükümde tereddüt etmezsiniz. Bugün hiçbir bekri bulamazsınız ki bu fıçıların kamilen dopdolu olarak haleti mescide ifrata varmış olan Baden Nuşa'nın şöyle kuvvetli bir mahalde teril teril terlemekten bayıldıkları gibi o fıçıların dahi derunlarındaki mayileri tahtaların aralarından ve mesamatından sızdırmakta veyahut içki için içleri titrediği halde cepte parası olmayan mahrumların meyhaneler önlerinden ağızlarının sularını akıtmalarına mümasil bu fıçıların dahi ağaç musluklarından damlalar damlatmakta bulunduklarını, hiç olmazsa çocukluğunda olsun görmüş ve hala derhatır etmekte bulunmuş olsun. Mahaza bir vakit mezkür meyhanelerin bu meziyeti müsellem olup, muahharen az incelmeye başlaması ve bahusus en son Yeniçeri dayılarının Ademhane-i Ebediye çekilip gitmesi üzerine bunların dahi terakkiyatı asriyeye, tebaiyete inkılapları lazım gelmiştir de şimdiki teceddüt vuku bulmuştur. Yoksa vaktiyle tecriye denilen ve muahharen müskirat rüsumu namını almış olan vergi-i mahsusun an asl bu meyhaneler için vaz edilmiş bulunmasıyla hala o fıçılar müftehirdirler. Şimdiki halde kendilerinin rakip ve kaim makamları olan damacanalara, binliklere, kadehlere karşı onlar bir tavrı pirane ve lisan-ı hal ile derler ki, hey gidi züğürt şıklar, hey, bizim mukbil olduğumuz bereketli zamanlarda bu mahaller içinde bir kadeh veyahut bir mastika gibi tabirat kullanılmazdı. Bir elli yahut okkalık denilip dört elli içmekle iktifa eden sarhoşların yüzüne bakmazlardı. Bir baş tömbekiyi nargile de içinceye kadar okkalığı sızdıran ve meze olarak dahi bir çeyrek turp ile iktifa eyleyen bekrileri şimdi desgah önünde resmi görülen baküs görseydi işret rububiyetinden bil istifa makamını onlara terk ederdi. Buraya su denilen şey ancak kapkacak yıkamak için girip yoksa öyle bir kadeh rakının yanında koca bir bardak daha su bulunduğunu o koca bekriler görselerdi, eyvah ne günlere kaldık, su ile mi keyif yetiştireceğiz diye pür gazap olurlardı. İşte şimdiki gördüğünüz meyhaneler kendi hallerince, kendi alemlerince böyle büyük büyük günler görmüş, kudemadan olup onlara nispetle aynalı gazinolar filanlar çocuk oyuncağı gibi bir halde kalırlar. Bunlar da o eski fıçılara bedel, şimdiki halde binlik ve damacanalar mevkii ikbali işgal eyledikleri gibi, müdavimlerince dahi bu zamanın yeniçerilerine ve kalyoncularına bedel, şimdi tulumbacılar, sırı kamalları, Rum sandalcıları ve yan kesicileri filanlar görmekte ise de, gerek damacananın ve gerek fıçının içindeki bade hep o insanın aklını başından alan mayi olduğu gibi, gerek yeniçeri ve kalyoncuların ve gerek tulumbacı ve sandalcıların damarlarında cevelan eyleyen kan dahi, hani ya şu ateşi gazapla galeyana geldiği zaman insanı cinayeti hunrizaneye sevk eyleyen kan olduğundan, şu halde evvelki müdavimler ile şimdiki müdavimler arasında bir fark kalırsa, o da evvelkilerin birer arşın piştovlarıyla birer buçuk kulaç yağanları bellerini esliha de boyuna benzettiği halde şimdikilerin birer karış kamaları kıçları üzerinde kuşak arasına sıkışıp kalmış olmasından ve altı ateşli küçücük revolverleri dahi ceplerinde bulunmasından ibarettir. Yoksa bir meyhane içinde hayhuy deyinceye kadar, adamın dört beş yerinden yaralayarak zaptiyeler yetişinceye kadar, ya arka veyahut evin kapıdan savuşan katilin arkası sıra mecruhun dahi can vermesi ve katilin ise izi bile belli olmaması veyahut zaptiyeler yetiştikleri surette zaten sarhoşken döktüğü kan kendi kanını da başına sıçratmış olan katilin 5-6 zaptiye üzerine de saldırışı, veya onlardan da birkaçını yaralamak veyahut birkaç süngü veya kurşun ile kendisi girip gitmek gibi neticeler vukua gelmesi şimdi dahi evvelkinden nadir değildir. Şu tasvirimize bakıp da Galata Caddesi'ni tramvay ile dahi geçmek tehlikeli olan bir cadde olmak üzere mi tasavvur ediyorsunuz? Vaka en yeni zamanlarda hem de bu cadde üzerinde görülen vukuat derhatır edilirse öyle bir tasavvura kuvvet verebilirsiniz. Lakin siz kendi halinizde gezer, yürür bir adam iseniz Galata Caddesi'nde sizin için tasavvur edilebilecek tehlikeler ya saatinizin veya para kesenizin başına gelip siz böyle bir sadakaya mukabil her belada masum olabilirsiniz. Oraların en büyük tehlikesi yine oralarda tehlike arayan serseri ve serkeşlere mahsus olup onlar yek diğerinin kanını içmek hususunda kurtlardan bile müfteristirler. Fakat büyük caddenin sağında ve solunda olan sokaklardan içerilere girmek isterseniz işte o zaman hiç teminat verilemez. Zira büyük cadde üzerinde jandarmaların parıl parıl parlayan gözleri erbab-ı şekavetin gözlerine çarptıkça gözleri kamaşmakta ise de İç sokaklarda ve bilhassa bunların gözlerini rakı buharı veyahut kan bürümüş olduğu zaman dostu da düşman diye telakki edecekleri ve hele bir taraf olan marin ve abirini hiç tanımayacakları derkardır. Zaten şimdiki halde asıl hırsız, asıl yan kesici, asıl batakçı, asıl kanlı ve katil olanlar zaptiyenin gözü kolay kolay görebilecek yerlerde o kadar çokluk barınamayarak en ücra ve tenha yerleri kollaştırırlar. Maksadımız Galata hakkında bir fikir icmali vermek olduğundan yalnız şu kadarla iktifa edilebilir. Zira hikayemizce Galata'ya ait olan ahval o mahalli bundan ziyade şerhe de lüzum göstermeyecek kadar muhtasardır. İmdi ne mahut fıçıların mevkii ikbal ve ihtiramda bulundukları zamana kadar eski ve ne de dün veyahut evvelki gün denilemeyecek kadar yeni bir zamanda bir cumartesi akşamıydı ki Galata'nın her meyhanesi hınca hınç dolmuştu. Hala dahi Galata'nın en kalabalık zamanı cumartesi akşamından bida ile pazar akşamının saat 4'üne 5'ine kadar imtidat eyleyen zamandır. Zira İslam olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun Galata ahalisinin %90'ı gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısından gümrüklere ve Avrupalılara taalluku olan işler ile meşgul olarak bunların ve büyük tacirlerin pazar tatilleri umum için dahi bir tatili zaruri hükmünü alır. Vaka mevsim karnaval mevsimi olmayıp sonbaharın ilk ayı olan Eylül içinde bulunuyorsa da Galata'nın karnavala filana ihtiyacı var mıdır? Karnavalda da Perhiz-i Kebir'de de ilkbaharda, sonbaharda Amerika tiyatrosu vesaire bu misüllü eğlence mahalleri 72 milletin bin renkli bayraklarıyla donanmış bulunarak hele tatil zamanlarında her meyhanenin önünde laterna denilen birer sandık çalgısı bulunması Galata'yı ebedi bir bayram haline koyar. Sarhoşluk bu maluma. Sarhoşluk arabacılığa benzemez derler. Halbuki hiçbir şeye benzemez. Bir hafta müddet şirketi hayriye vapuruna kömür vermek ile kömürden bir adam olmak derecelerini bulmuş olan muşlu bir Ermeniye bu akşam meyhanede bakınız ki o porta yere bir iskemle koyup üzerine oturmuş ve etrafına 3 tane laterna alarak bunların üçü birden başka başka havalar çaldıkları cihetle horadan beter bir gürültü husule getirmelerine mukabil kendisi dahi naraları attıkça mızıkaların sadasına galebe ile etrafı güm güm gümletmekte bulunmuştur. Bu kömürden insanın veyahut insandan kömürün sarhoşlukla bir kat daha parlamakta olan gözlerine ve homurdandıkça dişlerinin beyazlığı, dudaklarının ve dilinin kırmızılığıyla karışarak suratına bir şehli mutik verdiğine bakıp da yalnız gülmekle iktifa etmeyiniz. Bu hale gelmiş olan bir adamın karnavala, paskalyaya filana hiç ihtiyacı kalmadığını düşünerek, halbuki her akşam bile Galata'da böyle binlerce bulunduğu cihetle Galata'nın her zaman karnaval halinde bulunduğunu teslim eyleyiniz. Haber verdiğimiz akşam bu meyhanelerin birinde orta boylu, sarı bıyıklı, sarı benizli, tahminen 35 yaşında ve mavnacı kıyafetinde bir adam ta meyhanenin içinde sağ taraftaki köşeye oturmuş ve önünde bulunan bir kadehiyle arada bir kere dudaklarını ıslatmakta bulunmuştu. Biz bu adamın 35 yaşında kadar olduğunu, kendi hakkında ilk haberlerden olmak üzere derhal dermiyan ediverdik ise de nasiye-i haline dikkat edenler bunun 45'ten mütecaviz olduğunu veyahut ömrünü gününü sui istimalat ile yıpratarak gençken ihtiyarlanmış bulunduğunu hükmederler. Ekseriya sarı benizli olan adamların çehresinde insanın hoşuna gidecek ve belki de insanı acındıracak, kendisini sevdirecek bir tavrı hazin bulunur ise de bu sarı o sarılardan değildi. Vaka şu oturduğu yerde pek süklüm püklüm, pek halecanlı bir tavır ile oturur idiyse de aralıkta bir kere gözlerini bir tarafa çevirip de dikkatlice bakacak olursa sarı gözlerinden sanki alevler çıkarak hedefi nazarı demir olsa eritecek zannolunurdu. Vakit akşamın saat yarımı olup bu zamanda Galata içinde meyhane nişin olanlardan hiçbirisi artık ayık dolunamayacakları gibi herkes ahbabını ve arkadaşını bulmuş oldukları cihetle yalnız başına oturur, hiçbir adam dahi görülememekteyken tarif eylediğimiz sarı herifin hem yalnız hem de hala ilk bira kadehiyle dudaklarını ıslatmaktan ibaret ve işretle müktefi olması nazarı dikkati celbe şayandı. Fakat herkesin deryayı mesliğe gark olmuş bulunduğu bir zamanda bu dikkat kimde olacak? Meğer Galata'da bizim sarı herife benzer bir adam daha varmış. Bu ise kıranta bir Rum idi ki kalıbı, kıyafeti, hırsızlıkta ve yan kesicilikte artık pir olmuş bulunduğunu yek nazarda hükmettirirdi. Zaten bu vakit Galata'da bir azm-ı mahsusu olan yan kesiciden başka kim ayık bulunabilir? Kıranta Rum, bizim sarı herifin yanına geldiği zaman bir eski dostuna tesadüf etmiş gibi mütebessim bir tavır ile dedi ki ''Vay, akşamlar hayır olsun sohbet ağa. Vay, akşamlar hayır olsun papazoğlu. Yine buralarda ne geziyorsun bakayım?'' ''Ne yapayım a gözüm, bizim sandalımız yok, mavnamız yok. Biz de çoluk çocuk sahibiyiz, ekmek parası ister. Fakat sen böyle yalnız oturmaktan?'' ''Biliyorsun ben her vakit yalnız otururum. Ey, bu akşam kimi gözüne kestirdin bakalım? Bana da bir bira ısmarlarsan anlatırım. Çıkarken paraları yine sen vereceksen ısmarlamak dahi benden olsun. Papazoğlu denilen bu Rum bir hasır iskemli alarak Mavnacı Çerkez sohbetin yanına sokuldu. Evet, madem ki sarı herifin ismini öğrendik, öyle na tamam olarak öğrenmeyip ismi yalnız sohbet değil, Çerkez sohbet olduğunda öğrenmeliyiz. Kıranta Rum iskemleye oturduktan sonra kapağı kırık bir sigara kutusu çıkarıp bir yandan sigarasını yapmaya başlayarak diğer cihetten dahi sohbete dedi ki ''Uzun etme be sohbet, biliyorsun ki bende para olduğu zaman hiç esirgemem. Hatta geçen günkü vurgunda bizim ihtiyar Vasile bir kat roba bile aldığımı bilirsin ya. Fakat bak şimdi ayağında kundura ve kıçında pantolon kalmamış. Bizimkisi öyledir. Bugün 5-10 liralık bir şey çarpık beyler gibi giyinir, kuşanırsın. Yarın bir kumarhanede bu hale girersin. Hala şu kumardan vazgeçemedin gitti. Ben elime geçen paraları tutmuş olsaydım, şimdi Kirya Papazoğlu Andonaki diye itibarlı bir sarraf olurdum. Fakat bundan sonra aklımı başıma alacağım sohbet. Hele bu akşam beklediğim herifi bir güzelce kesimine getirirsem, yarın sen beni görürsün. Kimi bekliyorsun bakalım? Bir bira ısmarlamazsan söylemem. İsmarlarsan adeta seni de ortak ederim. Çerkez sohbet meyhaneciye bir bira daha ısmarlamakla beraber pazularını papazoğluna göstererek dedi ki Allah bu pazuları bana yan kesicilik etsin diye vermedi. Ya mavna küreği çekerek avuçları patlasın diye mi verdi? Ne yapayım sanatım bulunmuş. Öyle kaba sanatlar bir işe yaramazlar dostum. İnce sanatlara bakmalı, ince sanatlara. Hem artık 40 yıllık Çerkez sohbet, şimdi bize kendisini ırz ehli diye satamaz ya. Ben sana ırz ehli, aklı başında kamil bir adamım demiyorum. Hırsız ve yan kesici değilim diyorum. Kanlı katil de. Çerkez sohbet, papazoğlunun yüzüne öyle bir bakış baktı ki, herif lakırdısının alt tarafını bitiremedi. Bira geldi, papazoğlu bir nefeste kadehi son katresine kadar içerek, bıyıkların üzerine yığılan köpükleri dahi alt dudağını burnu hizasına kadar kaldırarak bıyıklarını emmekle kaldı. Sohbet herife sordu ki, ''Ey, kimi bekliyorsun bakayım?'' ''Nasıl söyleyeyim ha dostum, bana arkadaş olmayacak olduktan sonra söylemenin faydası ne?'' ''Herhalde vakit geçirmek için seni dinliyorum, söyle.'' ''Acem Ali Bey diyorlar birisi, türemiş bir genç miras yedi.'' İşte onu. Sohbet bir kere kaşlarını çattı. Papazoğlu sordu ki Ne o, suratın başkalaştı. Hiç, bu Acem Ali Bey'i tanıyor musun yoksa? Hem de ne tanıyış, kendimden ziyade. Ahbabın arkadaşın mıdır? Ben de amma soruyorum ha. Onun gibi bir miras yedi senin gibi bir sandalcı ile. Yok, ahbabım arkadaşım değil. Başka türlü tanıyorum. Fakat çehren değişti. Sana acıdığımdan. Bana acıdığından mı? Evet. Bana neden dolayı acıyorsun? 5-10 altın ümidiyle kendini geberteceksin de onun için acıyorum. Ben mi gebereceğim? Papazoğlu Andonaki ha? Sen de o Acemoğlu'nu benim gibi tanısan böyle söylemezsin. Vallahi seni köpek boğar gibi bir sıkmada boğar. Yan kesicinin tavrı gayet müzeyyifane bir suret kesbeyledi. Birkaç katresi bira ve birkaç katresi köpük olmak üzere kadehin dibine süzülen birikintiyi dahi ağzına diktikten sonra sohbete dedi ki: Bu Acem Ali Bey benim gibi birkaç köpeği boğmuş ha? 5-6 kadarını birden. Fakat ben o köpeklere benzemem. Ben eski çomarım. O da genç arslan. Biraz sükuttan sonra sohbet dedi ki: Acırım sana Andon. Bırak Allah'ın seversen. Şu zevzekliği artık tüysüz tüysüz çocuklardan mı korkacağım? Sanatımızın namusuna toz toprak konduruyorsun. Dinle, sana bir şey nakledeyim. Boğaz içinde bir yere göç götürüyorduk. Bir yalının rıhtımı önüne yanaşmaya başladık. Bir de bakalım ki koca bir pazar kayığı dahi göç yüklü olduğu halde geldi çattı. Rüzgar fena, sular fena. İskeleyi pazar kayığına bıraksak biz bir yere tutunamayarak saatlerce uğraşacağız. Sen yanaşırsın, ben yanaşırımdan başlayarak al sana bir kavga. Biz iki kürekçi, bir de dümenci, 3 kişiydik. Pazar kayığında 7 kişiden mada köpeklerin sahipleri midir, sahiplerin uşakları mıdır, nedir? Hasılı 3'te setre pantolonlu herif onu birden üzerlerimize yüklendiler. Belimde kama olduğundan çekecek olsam onun da kanı ile denizi boyarım ama artık tövbekar olmadık mı ya? Tekrar prangayı da hiç canım istemediğinden tövbeyi bozmadım. Herifler bizi istedikleri gibi pataklamaya başladılar. Bir de civar yalılardan bir genç herif fırladı. Çok tokat yedim ama öylesini hiç tattığım yoktur Andon. Enseme bir şeydir indi ama yıldırım mı indi ne oldu anlayamadım. Allah hakkı için o anda ensem Galata francalası gibi kabardı. Baktım başka çare yok. Aman beyim, kabahat bizim değil, iskeleye en evvel biz yanaşmıştık dedim. Bir kere döndü suratıma baktı. Kara gözleri sanki ateş gibi kıpkırmızı kesilmişti. Vay, yanlış ettik. Affet babacan, ben sizi kurtarmaya gelmiştim diye bizi bırakıp pantolonlu herifleriyle pazar kayıkçılarına bulaştı. Onlar dahi onu birden çocuğun üzerine yüklendiler. Bir aralık zavallıyı yere serdiler ama herif ele avuca sığar canavar değil ki. Davrandı kalktı, iki kayıkçıyı birden yakalayıp herifleri birbirine öyle bir çarpış çarptı ki pekmez testisi gibi parça parça olmadıklarına şaştım. Fakat ikisi dahi rıhtım üzerine serildiler. Pantolonlu heriflerden birisine bir şamar attıydı. Herif bir ayağının topuğu üzerinde macuncu fırıldağı gibi fırıl fırıl dönerek yıkıldı. Kayıkçı Türk'ün birisinin göğsüne bir yumruk indirdiği gibi herifin nefesi tıkanıp simsiyah kesildi. Sana bir şey söyleyeyim Mandon, eğer küsur altısı hemen kayığı atlayıp da denize açılmamış olsalardı vallahi billahi herif hepsini Bulgar kalpağı gibi kapıp kapıp taşlar üzerine çarpa çarpa eski pöstekiye çevirecekti. Papazoğlu Andon hikayeyi buraya kadar kemali dikkatle dinleyerek Çerkes sohbet söze fasıla verdikten sonra dahi biraz zaman put gibi hareketsiz kaldı. Nihayet kemali istirap ile dedi ki: Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Ocılık çocuk bu herif olsun. Ta kendisi. Sonra nasılsa geçen günler burada görüşerek ben kendisini tanıdım da ismi dahi Acem Ali Bey olduğunu o zaman öğrendim. Sanki bu bey efendiden bize hiç ekmek yok mudur zannedersin? Sana acıdığımdan söylüyorum. Kendisi neredeyse şimdi buraya gelir görürsün. Ben kendisini gördüm. Hem de epeyce gözüme kestirdim. Fakat demek oluyor ki senin ahbabındır. Sen de işin içinde olduktan sonra artık bana ümit kalmaz. Yok yok, onun bana hiç ihtiyacı yoktur. Hatta yemin ederim ki kendi hakkındaki